Kitabın 9. ayrımı sayfa 115. Addan sayıya. Çocukluğumun ve yeni yetmediğimin yazlarının büyük bölümünü Carso bölgesinde, adı o zamanlar Yugoslavya olan ülkenin sınırında bulunan bir köyde geçirdim. Köyü tam ortasından ikiye bölen ana caddeden, günün belli saatlerinde Macaristan'dan, Yugoslavya'dan, bazen de Romanya ve Türkiye'den gelen uzun kamyon konvoyları geçerdi. Bu kamyonların büyük bölümü inek, koyun, domuz ve hatta bazen at gibi canlı hayvanlar taşırdı. Bu kamyonların ardında bıraktığı benzin, toz, hayvan idrarı ve dışkısı kokusunu hala hatırlarım. Kokunun yanı sıra aklımda kalan çelik koruyucudan bakan perişan hayvanların kaygılı gözleri, parmaklıklara dayanan ve neler olduğunu anlama çabasıyla açılıp kapanan ıslak tüylü burunlarıdır. Küçüktüm ve mezbahanın ne olduğundan henüz haberim yoktu ama gene de ninemle eve döndüğümüzde içimi derin bir hüzün ve sıkıntı kaplamış olurdu. O hayvanların geçişiyle havaya asılı kalan sadece ağır bir koku değildi. Acının çok daha gizemli ve yürek burkucu havasıydı aynı zamanda. O sessiz ve çaresiz acı oksijenle içime dolardı. Akciğerlerime inerdi ve yüreğimi delerdi. Yazın görünüşte huzurlu günlerinin arkasında korkunç bir şeyler gizlenmekteydi. Ve o bir şeyler masum acının gizemiydi. Canlı varlıkları toplu ölüm bayağılığına taşıyan o kamyonlar bende erken ve derin bir isyan duygusunun uyanmasına, yaratıcılığımın görüntülerin delici bir biçimde etkilenmesine neden oldular. Hayvanların sıkıntısı, bakışlarındaki sessiz sorular bütün çalışmalarımın içinden geçen kırmızı bir iplik gibidir. Mümkün olan ilk fırsatta kırda bir eve taşındım ve evimi küçük bir Nuh'un gemisine dönüştürerek pek çok hayvanla birlikte yaşamaya başladım. Benimki okyanusta küçük bir damla olsa da en azından bana ait bir eşeğin, eşekliğinin tadını doya doya çıkarttığı, gözlerine artık katarakt inmiş olan tavşanımın bütün tavşan hayatını tüneller kazarak, meyve ağaçlarının altında özgürce gezinerek, yaklaşan bir tehlikeye arkadaşlarına haber vererek geçirdiğini bilmek beni mutlu ediyor. Hayatı boyunca şehir trafiğinin ortasında turistlerin bindiği faytonu çekmiş olan bir at, emekliliğinde mezbahanın yolunu tutmak üzereyken ansızın özgürlüğünü keşfetti ve hayatında ilk kez yaşlılığın engellerine karşın benim çayırlarımda keyfince koşturuyor. Uzun yıllar boyunca onun gülümsemesi ve kişnemesiyle uyandım ve insanların büyük bölümünde olmayan minnet duygusunun ondaki bu ifadesi beni mutlu etti. Benim acımı fark ettin, bunu dindirmek için elinden geleni yaptın, mutsuzluğumu yok etmek için gösterdiğin çaba benim bu neşemin nedenidir. Minnet ve şükran duyguları hem karmaşıktır hem alçak gönüllülük barındırır ve biz hala hayvanların duyguları hakkında pek az şey biliriz. Benim çiftliğimin hayvanları ütopik bir durumun ayrıcalığını yaşıyorlar. İnsana kurban edilmeyecekleri duygusunun huzurunda sevginin minneti onları çevrelerindeki şeylere bağlıyor. Ninem hayatının son yıllarında et yemiyorum çünkü o mazlum etidir derdi. Hayvan hakları savunucusu değildi. Henüz 60'lı ve 70'li yıllardı. Pek hayvan düşkünü bile sayılmazdı. Biz torunları ona bir kedi hediye ettiğimizde evine giren ilk hayvandı. Ona aylarca bir Marslı'yı seyretme şaşkınlığıyla baktı durdu. Hayvan hakları savunucusu olmamakla birlikte derin bir ruhsal görüşe sahipti. İnsanların pek çoğunun göremediği şeyleri fark edebiliyordu. Köyün ortasından geçen uzun kamyon konvoyları onun da yüreğini kızgın demirle bağlamıştı, dağlamıştı. Şimdi yazmakta olduğum oda bir zamanlar ağırmış. Şimdi yazı masamın durduğu yerde yüzlerce yıl boyunca yaşamış olan ineklerin ve danaların bedensel salgıları yüzünden duvarlarım nem ve güherçile kusarlar ve 2 yılda bir mutlaka boyanmaları gerekir. Burayı satın aldığımda alt katta sadece birbirine geçişli 2 oda vardı. Ocağıyla mutfak ve ağır. Geçen yüzyılın 60'lı yıllarına kadar İtalyan köylerinde insanlar ve hayvanlar sıkı bir birliktelik içinde yaşarlardı. Ve her ineğin bir kayıt numarası değil adı olurdu. Bu at insan ailesinin bir üyesi olduğunu onaylar, hayvanın iyiliği, ailenin iyiliği anlamına gelirdi. Evcilleştirmenin temelinde bulunan karşılıklı duyguların varlığı hala canlıydı. Şu anda yazarken Rosina'nın, Celestre'nin, Stella'nın, Regina'nın ruhları uçuşuyor olabilir ve belki de bu yazdıklarımı fısıldayan ışıklı gözleriyle onlardır. Zamanda geri gitmek mümkün değil ama geçmişe dayanarak yaşamakta olduğumuzdan daha farklı bir gelecek inşa etmemiz mümkün olabilir. Bu odada yaşayan ineklerin hiçbiri yaşlılıktan ölmemiştir ama inekliklerini kışın ağırın sıcaklığında yazın mis kokulu otlaklarda gezinip geviş getirerek doya doya yaşamışlardır. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bunu acilen yapmalıyız. Gerçekliği bütün somutluğuyla incelemeyi bilmeliyiz. Bütün dünyanın vejetaryen olduğunu hayal etmek harika olabilir ama uygulamaya koymak olanaksızdır. Binlerce yıldır bizde yaşayan ve kültürümüzün bir parçası olan tavukları, hindileri, domuzları, inekleri, keçileri, koyunları özgürlüklerine kavuşturmak da artık söz konusu olamaz. Evcilleştirmenin gizemi içerisinde bu canlılar kendilerini bize emanet etmişler. Bir noktada onların güvenlerine ihanet eden biz olduk. Nasıl yaptık bunu? Artık onların gözlerinin içine bakmayarak, o ışıklı ve sakin bakışların arkasında gizlenmiş olan sorular hakkında kendimizi sorgulamayı bırakarak yaptık. O sorular bizim sorularımızın bir yansımasından başka bir şey değildi. Kırılganlık, fanilik, hepimizi yutan ya da hepimizi kucaklayan ölüm hakkındaydı bu sorular. Vicdan kavramını sansürlemek, gözleri yummak, yüreği kilitlemek, dünyanın bütün hayvan yetiştirme merkezlerinden yükselen ızdırap çığlıklarına kör ve sağır kalmak daha iyidir diye düşündük. 500 kilo atıl etten başka bir şey olmayan ve iyice şişirilirse 600 kilo bile olabilecek bu hayvana kaderi kesinlikle bizimkine bağlı olan bir canlı olarak değil de satacak bir et olarak bakmanın ye olduğuna inandırdık kendimizi. Kazanç elbette doğru ve gerekli bir şeydir. Kazançsız etkinlik toplum olmaz ama kör bir put haline getirildiğinde terazinin öteki kefesine ahlak konmadığında kazanç hepimizi uçuruma sürükleyen kaydıraktan başka bir şey olmaz. İneklere inekliklerini, tavuklara tavukluklarını, domuzlara domuzluklarını yaşama izni vermemek, insana da insanlığını yaşama hakkını vermemek anlamına gelir. Hayvanlar ve biz canlıların kırılganlığını paylaşıyoruz. Hem onlar hem biz o büyük gizeme, ölüm denen skandala tabiyiz. Bu gizem, bu skandal karşısında onun anlamını çözmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ama hayatının gerçekliğinden arındırılmış bir canlının skandalı karşısında sadece et olan bir inek, kazançlı olması için dört ayaklı yapılan, güneşi hiç göremeyecek, hiç adım atamayacak tavuk karşısında tek çare. Bizi hayatlarımızın sessiz ve uysal dostlarına yeniden onur sağlayabilme eylemine itecek olan vicdanımızın gücüdür. Manevi yaşam. Günümüzde Tanrı'nın adını anmak. Günümüzde Tanrı nerede? Dünyada bize ondan söz eden ne var? Çevremize baktığımızda öne çıkanlar onun varlığına değil yokluğuna işaret eden belirtilerdir. Sina Dağı vahiy ile atılmış temeller üzerinde yükselen uygarlık sayesinde zenginleşmiş, bizi çevreleyen varlıklı batı toplumunun varoluşunun derin anlamını bütünüyle yitirmiş bir toplum olduğunu fark etmek için özellikle kötümser olmaya gerek yoktur. Artık hepimiz bir gümbürtünün içinde yaşıyoruz. Bunu arzu etmesek bile sentetik seslerden oluşan çığ hepimizi dört bir yanımızdan sarıyor. Sessizliği sesle doldurma saplantısı, gözlerimizin önünde gerçekleşmekte olan antropolojik bir değişimdir. Pek çok kişi hayatlarının fon müziğini daimi olarak kulaklarının içine akıtıyorlar. Bu sesli patırtıya bir de görsel bombardıman ekleniyor. Bu da dikkatimizi sürekli dışımıza yönlendiriyor. Bize önerilen, daha doğrusu bize dayatılan bir dışarıda kalmamız isteniyor. Beynimiz son derece kolay etkilenebilir ve zihnin daha duyarlı olduğu ve gerçek güzel şeylere gereksinme duyduğu küçücük yaşta başlayan bu sürekli akışla insanın derin doğası yıkıma uğrar. Dinlemiyoruz çünkü artık dinlemenin ne olduğunu bilmez olduk. Görmüyoruz çünkü sadece görmemiz için dayatılanları edilgin olarak seyretmeyi öğrendik. Görmeyerek ve dinlemeyerek bireyselliğimizin birliğinin köküne inemeyiz. Bu anlamda kendimizi sorgulayamayız. Çünkü maruz kaldığımız aşırı uyarının bize hatırlattığı tek şey hiçbir anlamın var olmadığıdır. Bireyi kendini gerçekleştirmenin tek yolunun yaratıcı esinini ve ondan oluşan başarıyı izlemek olduğunu söyleyen, aşırı çoğulluğun, ölçüsüz özgürlüğün toplumunda Tanrı'ya ulaştıran yol sadece ötekiler arasında herhangi bir seçenek olarak görülür. Benim anlatılarımdan biri olan Cehennem Yoktur'un kahramanı Michel, annesine yazdığı mektupta şöyle diyordu. Tanrı bir düşüncedir. Bunu bana sen kendin söylemiştin. Anımsıyor musun? Bütün ötekiler gibi bir düşünce. Tanrı'ya ya da Chequevera'ya inanabilirim. Yalnızca Ferrari'nin zaferlerine de inanabilirim. Not 1. Yanıtla Beni. Susanna Tamaro. Sayfa 132. Can Yayınları 2001. Yayınlayanın notuydu. Tuttuğumuz futbol takımına ya da tantrik ayinlere de inanabiliriz. Çünkü özgürüz, yaratıcıyız. Mutluluğa ulaşmak için sadece meşrebimize en uygun yolu bulmalıyız. Bu kuramların ağırlıklı olarak 68'in ideolojik devriminden, ve onun yasaklamak yasaktır ve iktidara hayal gücü gibi sloganlarından kaynaklanan antropolojik sonuçları birkaç kuşaktır eğitim kargaşasında kendini belli etmektedir. Hande ise etolojik diyebileceğim ve ebeveynlerin evlatlarını kendi yetiştirildiği gibi ve uygar bir toplum kurmaya uygun bireyler olarak yetiştirmesini öngören koca bir mirasın buhar olup uçtuğunu fark etmek için uzman pedagog olmaya gerek yoktur. Bugün bir bilinçlenme yürüyüşü yapmamış kişiler için çocuk yapmak kendi özgürlüğünün ifadesidir. Hayatının bir noktasında kendinde hak gördüğü bir nesne oyuncaktır. Hayranlık duyacağı ama ileride şirinliğini yitirip başa çıkılması mümkün olmayan zorba bir tirana dönüşecek küçük bir harika çocuktur. Görev sözcüğünü hiç duymamış, hayatın oluşturulduğunu ve oluşturmak için ötekiyle ilişkinin temel alındığını, bunun sabır, fedakarlık ve saygı gerektirdiğini bilmeyen bu çocuk nasıl bir yurttaş olacaktır ki? İnsanlık gerçekliğinin yapı taşlarından biri olan kuşaklar arası ilişkinin kırılması, Tanrı'nın ötekiler gibi bir seçenek olduğunun kabul edildiği dönemde bir uygarlığı vuran ağır krizin açık ve belirgin işaretlerinden biridir. Eğitim sözcüğünün Latince kökü olan educere, yönlendirmek, yönetmeyi bilmek, içimizde yönelecek, hedeflenen ve günlerimize anlam verecek olan bir ufuk olması fikridir. Ama eğer değişken, değişik ve hepsi birbirinden çekici, ufuk bir değil 100 tane ise çocuklarımızı hangi hedefe yönlendireceğiz? Onları seçim yapmaları için özgür bırakacağız. Ama işte günümüz çocuklarının ve gençlerinin gözlerinde gördüğümüz büyük mutsuzlukların, büyük umutsuzlukların nedeni bu sınırsız, daha doğrusu yanlış anlamlandırılmış özgürlüktür. Ufuk noksanlığının yıkıcı etkilerinden biri de ebeveynde herhangi bir otorite kavramının kalmamasıdır. Kendimiz ne yöne gideceğimizi bilmiyorsak sözlerimiz nasıl etki yaratabilir ki? Kim olduğumuzu ve hangi amaçla yaşadığımızı bilmiyorsak, günlerimizi el yordamıyla yaşıyorsak, doğru olan ve olmayan, önemli olan ve olmayan konusunda an be an karar veriyorsak, evlatlarımıza yol göstermede nasıl otoriter olabiliriz ki? Uzanacak bir arş-ı aladan yoksun toplum, kısa sürede göçebe bir topluma dönüşür ve en iyi besini bulmak için sürüler halinde gezinen büyük otobur memelilere benzer. Gereksinmesine, mevsime, şansı göre biraz şurada burada otlar, ama sabit bir hedefi olmadığı için sürekli göçen benzeri bir toplum artık yaratmaktan, oluşturmaktan aciz bir toplum haline gelmiştir. Yaratılacak olan apartmanlar, otomobiller, sanayi ya da nesneler değildir. Bunlardan zaten fazlasıyla yapılmaktadır ama insan için anlamı olan, tek gerçeklik olan şeyi oluşturmak, yaratmak gereklidir. Bu da zamandır. Tanrı'yı düşüncelerimizden silmiş olmak bizi ansızın zamanın dışına itti ve zamanın dışına itilmek varoluşun gizeminin dışında kalmak anlamına gelir. Gerçekte insan hayatı nedir? İki karanlık arasındaki ışıklı bir yarılmadır. Gizemli bir şeyden gelip aynı şekilde gizemli, bilinmeyen, korkunç başka bir şeye doğru gidiyoruz. Bu öyle bir şey ki en inançlı insanların bile soluğunu kesmeye yetiyor. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Ve bu iki uç arasında hayat sahnesinde oynamak için çağrıldığımız kısa rolün anlamı nedir? İnsan amfibiktir. Daimi olarak iki boyutta, yeryüzü ve gökyüzü bulunan bir varlıktır. Gökyüzü olan baba ve yeryüzü olan anne arasında asılı kalmış olmamız düşüncesi, kilisenin ya da başka bir inanç dogmasının dayatması değildir. Farklı formlarda dünyanın bütün kültürlerinde bulunur. Çünkü insanın öz doğasını ilgilendirir. İşte günümüzde sıklıkla ve kolaylıkla yansıtmak istediğimiz bu doğamızdır. Bu doğadan söz eden fizyolojik oluşumumuzdur. Hayvanlar arasında sadece biz ağaçlar gibi dikey bir duruşa sahibizdir. Ayaklarımız kök misali toprağa basarlar ve yukarı, ışığa, gökyüzüne uzanan bedeni tutarlar. Ruhsal ve fiziksel olanın birbiriyle kaynaştığı biricik varlıklar olan bizim yeni kuşaklarımızda, bir insan biyomekaniği uzmanının bana söylediği üzere, omurganın bükülmeye başlamış olması bir rastlantı olamaz. Omurga artık öne eğiliyor. Bedenin statik dengesini ayakta tutamıyor. Işığa uzanması gereken baş dik duramıyor. Sırtlar cılızlaştı, kamburlaştı. Çünkü babalar artık eğitmekten acizler. Artık hedeflenecek bir ufuk yok. Bu doktorun bana söylediğine göre 12 yaşında olan çocukların genç oblomovlar gibi divana uzanmakla, bilgisayara eğilmekle, televizyon karşısında kaykılmakla geçen yıllar sonucunda omurgaları tedaviye muhtaç hale geliyormuş. Bu çocuklar günümüzün umacısı olan can sıkıntısından kaçınmak amacıyla her türlü elektronik dadının kucağına kendilerini bıraktıkları için yataydan başka bir boyut tanımıyorlar. İnsanın ruhsal yozlaşması yavaş yavaş bedensel yozlaşmaya da neden oluyor. Artık ağaçlar gibi yukarıya uzanmıyoruz, tersine bir evrimleşme oluyormuş gibi yeniden büyük maymun kuzenlerimize benzemeye başlıyoruz. Uzun yıllar boyunca ilk insanın şempanzelerden, orangutanlardan farklı bir yol izlemesine izin verenin, merkezi sinir sisteminin gelişimi olduğu ve geri kalan her şeyin bu gelişimle başladığı düşünüldü. Oysa son 10 yılda yapılan araştırmalar insan olma yolunda ilk değişimin dik duruşu fethetmekle başladığını ortaya koydu. Bunu takiben önce diş yapısı sonra beyin oluşumu değişti. Australopithecus'un diz yapısı bizimkiyle aynıdır. Not 1. 4 milyon yıl önceden 1 milyon yıl önceye kadar yaşamış insana benzer canlı dik durmaya başlamış ve iki ayak üzerinde yürüyebilmiş ilk insanımsıdır. Çevirenin notuydu. Homo habilis ondan daha da dik durur. Artık ağaçlara tırmanmaz ve daha ıslak ve büyük bir beyni vardır. Demek ki insansı olanı insana daha benzer bir hale getiren belirleyici unsur dik duruştur. Çünkü ayakta durmak ellerin boşalması anlamına gelir ve bu da gözler ve beyinle işbirliği yapan ellerin alet yapmak ve yapmakta olduğunun karmaşıklığını iletmek için farklı yöntemler geliştirmeye gereksinme duyması demektir. Bunları söylüyorum çünkü insanı bildiğimiz haliyle katışıksız, sosyal, uygar, kültürel varlık olarak düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz ve olduğumuz kişi olmamıza ulaştıran evrimsel süreci unutuyoruz. Bu süreçler hala içimizde işliyorlar ve pek bilmesek de pek çok davranışımızı belirlemeyi sürdürüyorlar. Pre-Australopithecus'un Homo habilis, Homo erectus ve nihayet Homo sapiens haline alabilmesi için 10 milyonlarca yıl geçtikten sonra sadece birkaç bin yıl içinde uygarlık kuruldu. Demek ki biyolojik, fizyolojik evrimleşme süreci için çok uzun bir yol kat edilmiş ve bu yürüyüş sırasında insanoğlu doğa güçlerine, tanrılara, putlara tapınmaktan Sina Dağı vahyinin açıklanması noktasına ulaştı. Başka dinlerde olduğu üzere evrenin çoğulluğunun birlik tarafından yaratıldığını kabul eden anlayışa vardı. Demek ki insan kesinliği içinde belirli ve hareketsiz olan bir varlık değildir. Değildir çünkü olağanüstü bir evrimsel güç tarafından daimi olarak itilen doğal dünya öyle değildir. Ve işte öz bilincin temeline ve Tanrı ile buluşmaya varan yol onun sürekli olarak ileriye itilmesinde aranmalıdır. Hayata evrim yolunda sürekli bir yürüyüş olarak bakma düşüncesi yürürlükteki kültürel modeller tarafından pek benimsenmez. Onlar insanı önceden belirlenmiş bir varlık, bir makine, kaderin onun için hazırladığı bir programla yürüyen bir robot olarak görmeyi yeğlerler. Modern anlayışa göre yaptığımız her şey genetik mirasımızca kararlaştırılmıştır. Sigara içiyorsak ve bundan vazgeçemiyorsak bizi belirleyen bir gen yüzündendir. Sevdiğimiz insana ihanetimizin de sütlü değil de acı çikolata sevişimizin de geç saatlere kadar uyumanın ya da erken uyanmanın suçlusu da hep DNA parçacığıdır. Medyanın medyanın bilgece, tatlı tatlı, aralıksız olarak kulağımıza fısıldadığı determinizm, özgürlüğümüz üzerindeki en büyük ve ciddi kontrol şeklidir. Bizi aldığımız mirasın kaprislerince yönetilen robotlar olarak görür. Önceden programlanmış bu robotların hiçbir sorumluluğu yoktur. Gelişmek, değişmek zorunda değildirler. Tek değişim genlerinde yazılı olan hastalık ya da intihara eğilim gibi farklılaşmalara tepki göstermek için olabilir. Seçim yapmaktan, davranış özgürlüğünden el etek çeken insan, kendinin en derin noktası olan vicdandan da el etek çekmiş olur. Vicdanın yer almadığı bir hayat budanmış bir hayattır. Beslenmek, cinsellik ve kudret gibi ilkel gereksinmeleriyle tatmin olan ama insanı varoluşu gerçekten yaşamaya değer kılan o derinlikten, o özgünlükten yoksun kılar. Günümüzde bunca mutsuzluk, bunca panik atak, bunca ağır depresyon, bunca çılgın davranış görülüyor ve bunları yaşayanlar bir süre öncesine kadar normal görünen kişilerdi. Acaba bu vicdanı görmezden gelmenin, günleri amaçsızca bir dayanak noktası olmaksızın yaşamanın sonucu mudur? Vicdan, gizem ile kırılganlığımızın ifşa edilişinin buluşma noktası değil midir? Kırılganlık, varoluşumuzun derinliklerine inebilmemize izin veren işte bu sözcüktür. Çünkü onun kırılganlığı, buna bağlı olarak hayatımızın kötülüğü ve kısalığı, insani varoluşun temel sorusudur. Evet, bu devrimci sözcük, iktidara böylesine vurgun, böylesine gömülü olunan, derin bir gurura sarmalanmış, biyolojik hayatın put, ruhsal hayatın ağırlık olarak görüldüğü günümüzde, en sansasyonel sözcük kırılganlıktır. Kırılganlığımızı incelemek bizi doğrudan varoluşun gizemine götürür. Dünyaya geldim ama bilmem neden. Ne zaman gideceğimi de bilmem. Zaten bunu kimse, azizler, bilgeler bile bilmez. Çünkü ölüm perdeli gözlerimizden hala gizlenen bir anlamla çıka gelir. Oysa hayatımızı daha derin kılan işte bu ölüm, bu yok oluş, bizi günlerimizin kaderi üzerinde kafa yormaya iten görünürdeki hiçliktir. Sorgulama insan doğasının ta kendisidir. Görüşüme göre olağanüstü bir ruhsallıkla donanmış olan hayvanlar kendilerini sorgulamayı bilmezler. Bizi anlamı aramaya iten yay bu sorgulamadır. Ama gene de sorgulamanın gerçekleşmesi için bazı varsayımların olması gereklidir. Bunların ilki de kendimizin karşısında sessizce durabilmektir ki bu postmodern insan için hayli zordur. Sessiz durmanın yanı sıra gözlerimizi belki yıldızlı bir gecede göğe kaldırmalı ve başlarımızın üzerindeki o müthiş parıltının dünyanın enginliği ve bilinmezliği bize bir hiç hissettirerek ışıldayan sonsuz sayıdaki güneşin ne olduğunu kendimize sormalıyız. Olağanüstü küçük olduğumuzu hissettiğimiz bu anda gayet net bir biçimde olağanüstü büyük olduğumuzu da hissederiz. Yıldızlarla dolu duru bir gecede bizi saran, dünyanın tüm kültürlerinde yaşayan bütün insanlarla ve belki büyük maymunlarla da paylaştığımız büyük heyecan, güzelliğin heyecanıdır. Güzellik anlamı kavramanın yollarından biri değil midir? Güzellik anlamı kavramanın yollarından biri değil midir? Göğe bakarsam, bu uçsuz bucaksız gökyüzü içimde bir şeyler kıpırdatırsa, bunun anlamı benim içimde de uçsuz bucaksızlıktan bir kırıntı olduğu anlamına gelir. Demek ki ben kendi küçük gerçekliğim içinde küçük bir dünya gibi olağanüstü yüce ve anlaşılmaz bir şeyin parçasıyımdır. Yüceliğin tohumu içimdedir ve filizlendirmem gereken bu tohumdur. Hayatımın karanlıktan bilgelik ışığında huzurlu yürüyüşe dönüşmesi için gereken yolu gösterecek olan bu tohumdur. Yüreğinin götürdüğü yere git kitabımın yaşlı kahramanı Peder Thomas'a göre insan yüreği bir yüzü aydınlıkken bir yüzü karanlık olan yeryüzü gibidir. Azizlerin bile her yana ışık vurmaz. Bir beden sahibi olduğumuz için gölgedeyiz. Kurbağalar karada ve suda yaşayabilen hayvanlar gibiyiz. Bir yanımız burada yerde yaşarken bir yanımızda yükseklere göz dikeriz. Yaşamak yalnızca bunun bilincine varmak, bunu bilmek, ışığın gölgeye yenik düşmemesi için mücadele etmektir. Not 1 adı geçen eserde sayfa 125 yayıncının notuydu. Atalarımız olan büyük insansı maymunlara dönecek olursak 20 yıl önce yazdığım Aklı Bir Karış Havada adlı kitabımda da sözünü ettiğim büyük gizem sözcüğün tam anlamını taşır. Not 2 Aklı Bir Karış Havada Suzanna Tamaro Can Yayınları 2002 yayıncının notuydu. Çünkü bir noktada ayağa dikildik, beyin dönüşüm gösterdi ve başka hiçbir türde görülmeyen şekilde konuşma düzeni oluştu. Son araştırmalara göre atalarımızın konuşma gereksinmesinin kökeninde av sırasındaki haberleşme ihtiyacı vardır ama bu yararcı iletişim daha sonra duyguların iletilmesi, annenin çocuğuna sevgisini, yitirilen kişiye duyulan özlemi, üzüntüyü dile getirmek gibi amacıyla daha anlamlı ve karmaşık bir hal aldı. Sözcük insanoğluna içsel zenginliğini işleme ve bunu yanındakiyle paylaşma olanağı tanıdı. Sözcük insanoğluna en azından şu tanıdığımız dünyada biricik olan ilişkiler yoğunluğu ve bütünlüğü izni verdi. Gene sözcük yazı sayesinde en karmaşık deneyimleri sonraki kuşaklara aktarma olanağı verdi ve böylece türümüzün en büyük zenginliği olan toplumsal bellek oluştu. Sözcüğün içinde Tanrı ile kurulan ilişkinin gizemi barınmaktadır. Çağıran bir ses vardır ona ait ve bu sese yanıt verip vermemeyi seçebilecek olan bizim sesimiz vardır. Tanrı ile ilişki iki canlı ve özerk irade arasında olsa da edilgen bir ilişkidir. Göklerin önemsenmediği toplumumuzda sözcüğün engellenemez yoksullaşma sürecine girmiş olması, günlük konuşma dilinin giderek cılızlaşması, argolaşması acaba bir rastlantı mıdır? Artık öncelik imgelerindir ve imgeler egemenliklerini artırdıkça sözcüklerden kemirirler ama sözcüğün gerilemesi adeta bir gösteriye dönüşüyor. Günümüzde pek çok kişinin hayatla ilgili olarak yakındığı hayal kırıklığı, kırgınlık, depresyon duyguları, yüzleşilen ihanetler sözcüğün geriye itilmiş olmasından kaynaklanıyor ve elde kalan tek tük sözcükle gerçekle derin bağını yitirmiş durumda. Böyle olunca günümüzde Tanrı'nın adını anmak, Tanrı vahyinin sözlerini izleyen, özgün bir hayat ile sahiplenilen ya da tüketilen hayatlar arasında insanın kendi zamanının koşullarıyla biçimlendirilmiş temsili bir hayat arasında seçim yapmak anlamına geliyor. Tarihsel köklerini geleneksel imandan koparmış olan bir dönemde yeniden harekete geçirmesi gereken nokta işte budur. Toplumumuzun bize bol bol sunduğu tatminsizliğe, depresyona, kendinden nefretin her türüne takılıp kalıyoruz. Görünürde hayata aşık ve ızdıraba düşman olan, daimi olarak harika bedeni, sağlığı ve ebedi gençliği yücelten toplumumuz aslında sürekli derin ölüm akıntılarınca aşındırılmakta. Zaten insanın ruhsal yanından açıkça sıyırdığına göre başka türlüsü olamazdı. İnsan istediği kadar şarkılar çalıp söyleyebilir, afallayabilir. Her türlü maddeyle esriyebilir, takıntılı biçimde kendini cinselliğe verebilir ama bütün bu davranışlar günümüzün her anında elinde orakla pusuda bekleyen meleği ne durdurabilir ne yok edebilir. Eninde sonunda bütün bu didinme mayaya dönüşememiş bir umutsuzluğun ızdıraplı temsilinden başka bir şey olmayacaktır. Umutsuzluk aynen kaygı gibi içsel hayatımızın çok önemli işaretlerinden biridir ama doğru yönde işlenmeli ve yönlendirilmelidir. Onu bir armağan gibi kucaklamayı bilmezsek bir ceza gibi algılarız. Yürüyüşe başlayacağımıza bütün hayatımızı bir uçurumun kenarında dans ederek geçiririz. Bir biçimde zamanımız olağanüstü bereketli olabilir. Çünkü bizi sınırın da ötesine doğru itmektedir. Ve sınırın ötesindeki dönemler yön değiştirmek için son derece verimli dönemlerdir. İşte gereksinmemiz olan budur. Anlama dair soruya temel önem vermek ve buna yanıt vermemenin herkesin ödevi olduğunu anlamak, robot imgesini kırmak ve sahneye insan imgesini çıkartmaktır. Benzersiz, bozulamaz, değiştirilemez olan insan, kendi içinde yıldızlı göklerin bir kırıntısını taşımaktadır. İşte o kırıntı insanı güzelliğe özlem duymaya, huzur bulmaya, ancak logos ile sözcük ile kurulacak ilişki sayesinde bütünleşmeye iter. Ve o noktada sahne artık bir sahne olmaktan çıkacaktır. Çünkü hayatımız artık başkalarının yönettiği bir rol değil, kaderimizin iyi ve kötüde bilinçle bütünlenmesi anlamına gelecektir.